Tercihim Türkiye. Kıymetli dinleyenlerimiz, Tercihim Türkiye programına hoş geldiniz. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu efendim. Mikrofonda ben Burçak Ateşgüler, Arzu Yaman ve Murat Baran'la birlikte hazırlıyoruz programımızı. Ana kumanda masasında sizlere sesimizi teknisyen Recep Özdem ulaştırıyor. Görüş ve önerilerinizi mail adresimizle bizlere ulaştırabilirsiniz. Mail adresimiz tercihimturkiye@trt.net.tr. Efendim maillerinizi bekliyoruz. Bugün programımızın ikincisini gerçekleştireceğiz. Yine heyecanlıyız. Biraz sesimden dolayı da özür diliyorum. Hafif bir gribal durum içerisindeyim. Malum salgın var son zamanlarda. Sizler de dikkat edin efendim kendinize diyelim. Evet, stüdyomuzda çok kıymetli konuklarımız var. Yine çok kıymetli bir rektörümüzü ağırlıyoruz programımızda ama birazcık sizlere programımızdan bahsetmek istiyorum. Eğer Tercihim Türkiye programını daha önce dinlemediyseniz hemen programımızla ilgili sizlere kısa bir aktarımda bulunmak istiyorum. Programımızda her hafta farklı üniversite rektörlerimizi ağırlıyoruz ve birebir rektörlerimizin ağzından üniversitelerimizin yabancı öğrenci potansiyelleri hakkında bilgi alıyoruz. Ve çok kıymetli yabancı uyruklu öğrenci arkadaşlarımız var stüdyomuzda. Bugünkü konuklarımızı sizlere hemen takdim etmek istiyorum. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ersan Aslan bugün stüdyomuzu teşrif etti efendim. Teşekkür ediyoruz, bizleri onurlandırdınız, şeref verdiniz. Hoş geldiniz Sayın Rektörüm.
Teşekkür ederim Burçak Hanım.
Evet, değerli öğrenci arkadaşlarımızı da sizlere takdim edeyim kıymetli dinleyenlerimiz. Gülşat Amansahatova Türkmenistan'dan katılıyor. Hoş geldin Gülşat.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Ve Mücahit El Türki Yemenli arkadaşımız. Sen de hoş geldin Mücahit.
Hoş bulduk.
Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar?
İyi, nasılsınız?
Teşekkür ediyoruz, bizler de iyiyiz. Sizlere söz vereceğim ama açılışımızda Sayın Rektörümle başlamak istiyorum. Sayın Rektörüm, kısaca üniversitemiz hakkında sizden bilgi almak istiyoruz. Hangi alanlarda eğitim veriyorsunuz? Üniversitemizin vizyonu hakkında dinleyicilerimize biraz girizgah yapar mısınız efendim?
Burçak Hanım, öncelikle teşekkür ederim bizleri davet ettiğiniz için. Hem şehrimizden ilgili hem üniversitemizden ilgili hem de geleceğimizin teminatı gençlerimize neler yapabileceğimizden ilgili duygularımızı, çalışmalarımızı anlatmamıza imkan verdiğiniz için teşekkür ederim ben. Program dinleyicilerimizi ve TRT dinleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum öncelikle. Kırıkkale Üniversitesi bu yıl itibariyle 28. yılını yaşıyor. Dolayısıyla orta yaş grubuna girmeye aday bir üniversite. Kuruluşunu aşağı yukarı tamamlamış bir üniversite. Bu anlamda baktığımızda belki çok sayılara boğmak istemiyorum. Hem dinleyicilerimizi hem de bizlerden. Bizlerin anlatmak istediklerini ifade etmek istediğimiz topluluğa. Ama birkaç sayıyı belki vermekte özellikle yurt dışında bizleri tercih edecek gençlerimiz için, Türkiye'deki üniversiteleri tercih edecek gençlerimiz için birkaç sayı vermek isterim. Üniversitemizde 12 fakülte var. Yani hangi fakülteleriniz var diye sorduğunuzda ben olmayan fakülteleri söyleyip diğerlerinin bizde olduğunu söylüyorum. Bir ziraat fakültemiz yok. Gerek yok çünkü yakınımızda çok Ankara'nın içinde gelişmiş bir ziraat fakültesi var. Bunun haricindeki 12 tane fakültemiz mevcut. Hem yurt dışındaki genç kardeşlerimizin ilgisini çekebilecek fakülteler, yüksek okullar. Hem de ülke içindeki gençlerimizin ilgisini çekebilecek fakülteler. Bir yüksek okulumuz var. Özellikle dışarıdan gelen öğrencilerimizin ve ülkemizden gelen öğrencilerimizin yabancılık konusunda yetiştirmesini sağlayan bir yabancılar yüksek okulumuz var. 7 tane de meslek yüksek okulumuz var. Lisans mezuniyetini tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yapacak da 3 tane enstitümüz var. Sağlık bilimleri, sosyal bilimler ve fen bilimleri enstitüleri ki bir ülkenin gelişmişliği açısından baktığınızda doktoralı eleman sayısı önemlidir. Doktoralı insanlar yetiştiren, nesiller yetiştiren enstitülerdir bunlar. Önemli hususlardan bir tanesi de hem öğrencilerimizin hem de öğretim elemanlarımızın hem de çevrene entegrasyon açısından baktığınızda 22 tane araştırma merkezi var. Örnekleyeyim işte kadın sorunları araştırma, diyabet, yaşlılık, İslam ülkeleri araştırma, uygulama merkezleri gibi. 22 farklı araştırma merkezimiz var. Bu araştırma merkezlerimizde hem gençlerimiz hem de öğretim elemanlarımız çevrenin ve merkezin sorunlarının üzerine çalışmalara gerçekleştiriliyor. Şimdi bu toplamda baktığımızda 12 fakülte, 8 yüksekokul, 20-23 enstitüden beraber 23 akademik birime içinde baktığınızda öğrenci sayılarımız, sayımız 36 bini geçkin bir öğrenci sayımız var. 36 bin. Tabi bunların içinde özellikle akademik camianın gelişmişliğini ve üniversite hakkında bilgi veren önemli unsurlardan bir tanesi doktoralı öğrencilerdir, doktora yapan öğrencilerdir. Bunlar da 550'dir bu sayının içinde. Yüksek lisansa baktığınızda 20 binin üzerinde yüksek lisans öğrencimiz ve asıl lisans eğitimleri alan 25 binin üzerinde öğrencimiz mevcut. Geri kalan 8500 civarında da ön lisans öğrencilerimiz var. Madem yurt dışına sesleniyoruz, yurt dışından gelen misafir öğrencilerimize baktığımızda da 416 tane, bunu net sayı söylemek istiyorum, 416 tane öğrencimiz var buradaki iki genç kardeşimizin olduğu gibi. 416 sayı, bizde toplamda 65 bölümümüz var lisansta, 55 ön lisansta bölümlerimiz var. Bu 416 öğrencimiz aşağı yukarı bütün alanlara dağılmış 74 bölümde eğitimlerine devam ediyorlar. Ve 31 ülkeden öğrencimiz, yabancı öğrencimiz mevcut. Tabii sayılar itibaren baktığımızda başka sayılardan da bahsetmek mümkün. Örneğin programlar açısından baktığımızda burada lisans eğitimini bitiren öğrencilerimiz yüksek lisansa devam etmek isterlerse 78 ayrı programda yüksek lisansa devam edebilirler. 35 tane doktora programımız var. Az bir sayı değil. Ve daha da önemlisi bizim öğrencilerimiz lisansı, ön lisansı tamamlayıp yüksek lisans doktoraya geçtiklerinizde bunlar da belki eğitim araştırmanın içinde bahsedeceğiz ilerleyen dakikalarda ama asıl önemlisi sadece teorik bilginin almanın ötesinde mutlaka uygulamayla destekleyen bir eğitim yapar Kırıkkale Üniversitesi. Hem Kırıkkale'deki işletmelere gitme anlamında hem de ülkedeki işletmelere gitme anlamında. Bu anlamda onları geleceğe hazırlayıp mezun olduklarında sudan çıkmış balık gibi olmalarını engellemeye gayret ediyoruz, çalışıyoruz yani. Sayılarla ifade edebileceğimiz Kırıkkale Üniversitesi böyle bir yapısı vardır yani.
Sayın Rektörümün de söylediği gibi üniversite bir bilim yuvası. Bu anlamda teorik tabii ki çok önemli ama uygulama şansı, staj olanakları da bu anlamda çok önemli zaten. Sayın Rektörüm, zorunlu staj var bazı bölümlerimizde değil mi? Sahada da görebiliyorlar. Staj da çok önemli fakat üniversitenin kendi imkanları doğrultusunda sizlere uygulama imkanı sunması da çok önemli. Ben buradan sözü hemen size uzatmak istiyorum. Hangi bölümlerde okuduğunuzu çünkü ben merak ediyorum. Gülşat'la başlayalım isterseniz. Gülşat hangi bölümde okuyorsun şu anda?
Ben İngilizce tercümanlık bölümünde okuyorum.
Çok güzel. Hayalin miydi bu bölüm?
Tabii hayalimdi çünkü böyle çocukluktan merak etmişimdir yabancı dilleri öğrenmeyi. Ama böyle Fransızcayı daha çok şey yapmıştım ama Fransızca da tabii ki de burada Kırıkkale Üniversitesi'nde ikinci dilimiz olarak alabiliyoruz Fransızcayı da. Evet, böyle İngilizceyle devam başladım.
Çok güzel. Öyle. Evet, Mücahit, sen hangi bölümde okuyorsun?
Ben de Arapça tercümanlıkta okuyorum. Birinci sınıfım. Yeni başladım. Aslında Arapça tercümanlık buraya Türkiye'ye geldikten sonra artık onu öğrenmesi de Türkçe ile Arapça ile bildiğim kadarıyla aynı kadar yani bilmek çok isterim. O yüzden benim büyük hayalim oldu yani. Bir diploma sahibi olmak ve aynı dille, aynı seviyede, aynı şekilde konuşmak isterdim.
Sayın Rektörümüz az önce yüksek lisans ve doktora programlarının da çeşitliliğinden bahsetti. Bu anlamda lisans öğrenimimiz bittikten sonra devam etmeyi düşünüyor musunuz Gülşat?
Evet, ben Fransa'da devam etmeyi düşünüyorum bu şeyi. Çünkü Fransızca üzerinden biraz ilerlemeyi düşünüyorum.
Evet, öğrenci arkadaşlarımızla sohbet etmeye devam edeceğiz ama tekrar sözü ben Sayın Rektörümüze vermek istiyorum. Sayın Rektörüm, üniversitelerinizin yabancı öğrenci kabul şartlarından biraz bahsedelim. Çünkü şu an dinleyen dinleyicilerimiz eminim bu konuyu merak ediyorlardır. Başvuru şartları neler? Bu senenin takvimine göre nasıl bir planlamanız var? Öğrenciler ne zaman tercih yapacaklar?
Şimdi öğrenci seçim tercihlerinden geçmeden önce ben bir tabii. noktayı daha ifade etmek
Lütfen,
isterim. Şimdi, üniversitelerin asıl temel görevlerinden bir tanesi 2 yıllık veya 4 yılının sonunda veya lisans, yüksek lisans, doktoranın sonunda bir diploma vermek olmaması lazım. SATBO olmaması lazım. Aslında üniversitelerin temel görevlerinden bir tanesi geçmiş, gün ve gelecek arasında köprü görevi olması lazım. Şimdi hem yurt dışından gelen öğrencilerimiz için hem yurt dışından gelen öğrencilerimiz sadece bugüne odaklanırlarsa alacakları şey sadece bir kağıt parçası oluyor. Yani. Yapılması gereken şey şu, geçmişte ne tür işler yapmışız, biz bir, iyi bir bilimsel mirasımız olduğunu bilmelerini sağlamamız gerekiyor ki onun üzerine biz yoğun çalışmalar yapıyoruz. Günden bunu bağlayıp geleceğe de götürmemiz gerekiyor bunları. Yani örnekleyeyim bir. Şu anda bütün öğrencilerimizin cebinde cep telefonları var. Ve cep telefonları çıkarıp başlangıçta da fotoğraf çektik.
Evet.
Bu fotoğrafı nasıl çekiyoruz deyip bir düşünmek gerekiyor. Halbuki hepimiz cebimizde bir İbnül Heyzem taşıyoruz yani. Optiğin babası diyor buna Batılılar. Dolayısıyla optiğin babasını bilip günümüzdeki teknolojik ürünleri, şu anda dronları kullanıyoruz, şu anda insansız hava araçlarını kullanıyoruz, orada kullandığımız merceklerin babası İbnül Heyzem. Bugün de biz teknolojik ürün üretiyoruz. İşte şu anda kullanmış olan Akıncı, insansız hava jetimiz. Ve gelecekte de olan projelerin içinde diyelim ki Türk Uzay Üssü 2071'de inşallah. Tüm bu perspektiften bakıp gençleri yetiştirmek gerekiyor. Dolayısıyla gençlerimizi bu üçlü çerçevede geçmiş gün ve gelecek çerçevesinde yetiştirirken işte bu arada araya bu sınavlar giriyor.
Evet.
Buraya seçmeler giriyor. Öğrencilerimiz yurt dışından YÖK'ün hazırlamış olduğu, ilan etmiş olduğu takvime baktığımızda yaz döneminde öğrencilerimizi biz YÖS ve mezuniyet puanlarına göre yerleştirme yapıyoruz. Ama şöyle yapmıyoruz. Mesela buradaki gelen iki gencimiz örneğinde olduğu gibi 416 tane öğrencimizi biz seçerken Türkiye'de yapılmış olan bütün YÖS sınavlarından öğrenci alalım diye bir derdimiz yok. Sayıyı şu anda bilmiyorum kaç tane olduğunu. Ama bizim aldığımız 29 tane YÖS'ü kabul ediyoruz. Öğrenci üniversitelere gidiyorlar, ülkelerde, ilgili ülkelerde sınavları yapıyorlar. O sınavlardan listeleri oluşturuyorlar. Bu bir tarafta yurt dışı Türkler ve Akrobat Toplulukları Başkanlığımız da bu tip sınavları yapıyor. Oradan almış oldukları puanlar çerçevesinde ve mezuniyet notlarına da bakaraktan öğrencilerimizi getirip buraya yerleştiriyoruz. Yani bu kadar çok sözün içinde özet cümle şu. Yani gerçekten yetenekleri yüksek, bizdeki toplam 65, 55, 110, 120 bölümü ön lisans veyahut da yüksek lisans bölümlerini öğrencilerimizi yerleştirirken belli bir niteliğin üzerindeki öğrencilerimizi almak istiyoruz. Buna da YÖS, yani yüksek öğretim, yabancı öğrenci sınavı, mezuniyet durumlarına göre inşallah onlar tercih. Zaten buradaki gençlerimiz tercihlerini yapmışlar, gelmişler, devam ediyorlar. Ama kızımızın, Güçlat'ın söylediği ben Fransa'da devam edeceğim, o daha belli değil.
Bırakırsak diyorsunuz.
Belki biz bırakmayız, bizim burada devam edebilir yani.
Evet, öyle de olabilir.
İnşallah öyle olur. Hemen sözü onlara verelim o zaman. Evet. Sayın Rektörüm şimdi çok güzel izah etti Sayın Rektörümüz. Kırıkkale Üniversitesi'ni peki nasıl tercih ettiniz? Biliyor muydunuz daha önce Kırıkkale'yi? Nasıl oldu? Mücahit sana vereyim önce sözü. Neden Kırıkkale Üniversitesi?
Aslında ben Yemen'deyken bu arada biraz kendimden bahsedeceğim. Yani Türkiye'ye nasıl bilmişim daha doğrusu. Sadece Kırıkkale değil. Benim Türk asıl olduğumdan dolayı Türkiye Büyükelçiliği, konsolosu, değer kurumlar, TK gibi, yurt dışı Türk ve Akrabat Buluğu Başkanı gibi bizim Yemen'de bir köyümüz var. Bu köy adı Türk Köyü. Geliyorlar, ziyaret ediyorlar. Biz de öyle liseden mezun olan çocuklarız yani öyle. Bize geliyorlar, soruyorlar. Büyünce ne olmak istiyorsunuz? Mezun olunca hangi bölümde okumak istiyorsunuz? Biz de bir şeyler sallıyoruz yani. Çocuktuk yani.
Her çocuğa sorulur bu soru onu, zaten.
Ben dedim ki, genelde sizin gibi konuşmak isterim. Yani biraz Osmanlı olduğumdan dolayı, Türk asıl olduğumdan ama sizin gibi konuşmak isterim. Ha, o zaman şöyle bir artık izah etmeye çalıştı. Birkaç tane üniversite isimlerini söyledi. Ama onun içerisinde en önemli şey bir sistem gösterdi. Şöyle bir şekilde başvurabilirsin. O sistem içinde bütün üniversiteleri de kurabilirsin. Ben de o sisteme girip kendim başvurdum, tercihlerimi yaptım. 12 tane tercih vardı.
Kaçıncı tercihimdi?
11. tercihte, 12'den 11. tercihte.
Burada tabii ki kıymetli dinleyenlerimiz, rektörümüze şöyle bir mahcup bakıyor Mücahit. 11. tercih deyince.
11. tercih ama hiç bir tercih kabul edilemedim. Sadece Kırıkkale Üniversitesi. Geldim, yaşadığım şehir ile burada tabii ki bir fark var. Memnunum. Ve Kırıkkale Üniversitesi ya da Kırıkkale şehir olarak tercih ettiği için asla pişman değilim ve mutluyum yani.
İyi ki geldim diyorsun.
İyi ki geldim.
Çok güzel. Gülşat, sen Kırıkkale Üniversitesi'ni nasıl tercih ettin?
Ben Kırıkkale Üniversitesi'nde abim okuyor, hukuk fakültesinde. Onun sayesinde ben...
Aşinaydım
zaten. Evet, aşinaydım. Çünkü tüm eğitim sistemiyle, hocalar nasıl eğitim veriyor, eğitim sistemiyle ilgili tamamen bilgileri abimden alıyordum. Onun sayesinde Kırıkkale Üniversitesi'ni tercih
kampüs
ettim.
Kampüs olarak da Kırıkkale Üniversitesi çok güzeldi.
Evet, çok güzel.
Ben de bir Kırıkkale Üniversiteli olarak kendimi ayrıcalıklı görüyorum. Ben de o havayı soludum. Gerçekten çok güzel bir kampüsümüz var. Bu konuda kampüsün de tadını çıkarmanızı tavsiye edeceğim size arkadaşlar. Okuyun tabii ki, bol bol okuyun ama böyle boş vakitlerinizde, değil mi Sayın Rektörüm? Kampüsümüzde de sosyal imkanlardan yararlansınlar. Tadını çıkarsınlar.
Aslında orada şöyle bir katkıda bulunmak isterim ben Gülşah'ın kampüsle ilgili. Kampüsümüz 8 milyon metrekare. Yani 11 yıl öncesi mezun olmuşsunuz.
Evet.
11 yıl içinde çok değişiklikler oldu kampüste. Şu anda 1 milyonun üzerinde ağaç var.
Çok
kampüsün içinde. Yani yeşil bir kampüs. Kırıkkale'ye gelenler, özellikle deniz tarafından gelen gençlerimize, hocam burada deniz yok, burada 3 tane deniz var. Ben 2 tane göleti gösteriyorum. Bir de Köprüköy barajımızı gösteriyorum. Yani tarihten iç içe olan bir kampüstür, şehirdir. Asıl kampüsün özelliği şu: kampüsün içinde bir kere spor alanlarına ilgili bir sıkıntımız yok. Yani açık spor alanları, çim sahalar, basketbol sahaları. Bu sene ben 15. ayım rektörlükte. Ama 31 yıllık Kırıkkale'li olarak söylüyorum. 31 yıllık Kırıkkale Üniversitesi olarak söylüyorum bunu. Bu sene başladığımız birçok proje var da bunlardan iki tanesini söyleyeyim. Bir tanesi binicilik tesisleri gençlerimizin.
Çok güzel.
7 tane at getirdik. Şu anda onların işte bakımları yapılıyor. Gençlerimiz bu atlarla hem hal olup sadece bizim gençlerimize bir de hipoterapi merkezi oluşturup engellilere yönelik olarak bir çalışma yapılıyor.
Çok güzel.
Burada sosyal imkanlardan belki bahsedeceğim entegrasyon açısından. Bir başka hususta geleneksel okçuluk tesisleri kuruluyor. Şu anda bitmek üzere. Gençlerimiz hem geleneksel okçuluk hem at okçuluğunu yapacaklar. Bunu söylediğinizde bazıları şunu söylüyor: ya hocam, hem Milli Denizaltı'dan bahsediyorsun, Piri Reis'ten bahsediyorsun, hem uzaydan bahsediyorsun. Çünkü artık biz Karadeniz hava demiyoruz. Bir de uzay diyoruz. 4 diyoruz yani. Hem bundan bahsediyorum, bir de okçuluk yaptırıyorsun. Bu ne demek? Okçuluk aslında insanın, yani gençlerin kendilerini tanımasına fırsat veren bir şey. Yani. Bir de sadece oku atma değil, menzil veya hedefe atma değil. Bir de oku ve yayı yapmak için 500 ağaçlık orman da kurduk. Akça ağaç ormanı. Geçen sene diktik gençlerimizden beraber. Birkaç sene sonra onlar yetişecek. Yani bütüncüllük bir şekilde gidiyoruz. Dolayısıyla kampüse baktığınızda, kampüste sosyal imkanlar açısından baktığınızda spor tesisleri mevcut. 2 tane kapalı spor salonumuz mevcut. Sizin okuduğunuz dönemde yoktu. Şimdi bir özel teşebbüsün işletmiş olduğu bir olimpik havuz var. Olimpik havuzdan faydalanmak mümkün, günlük 1 lira.
Öğrenci için de gayet güzel bir rakam değil mi?
10 aylık kampanya yapıyor, 300 lira diyor. Bunun işte 10 ay... 30 gün 1 liraya geliyor. Günlük 1 lira herhalde fazla bir rakam değil. Gençlerimiz belki bunu çok fazla bilmiyor olabilir. Dolayısıyla şey, yaşayan bir aslında kampüs. Sadece kampüs içinde mesela barınmayla ilgili sorunumuz yok.
Evet, bir yurdumuz vardı.
Evet.
Hem içeride yurdumuz var, hem dışarıda hemen yan tarafında oluşmuş olan Yenişehir diye söylemiş olduğumuz bir alan var. Gerçekten Yenişehir 30 yıl içinde kurulmuş olan bir şehir. Orada hem devletin yurtları, hem apartlar, hem özel yurtların barınma diye bir sorunları yok. Yemek açısından baktığınızda gençlerimiz, bizler de aynı yemeği yiyoruz. 1,5 liraya yemek yiyorlar, 8,5 lirasını devlet karşılıyor sonuçta baktığınızda. O da bir imkan. Bir de şöyle bir şey yapıyoruz geçen seneden beri. Sınav dönemlerinde gençlerimiz 24 saat çalıştıkları için kütüphanede gece saat 10-11'de 0 TL'ye çorba içiyorlar ya.
Öyle mi?
Evet. Sıcak çorba.
Evet, çok güzel bir iş.
Genelde ne çorbası çıkıyor?
Mercimek çorbası.
Mercimek güzel, değişiyor.
Aynen, çok güzel.
Bu çorbayla ilgili ben Kırıkkale'de kaldığım zamanlarda gidiyorum gece saat 10-11'de işte kütüphaneye, çalışma salonlarına. Şimdi ne çorbası istiyorsun? Hocam işkembe. İşkembeyi yapamayız. Ama yapabileceğiniz daha kolay çorbalar söylüyorsun. Onlara çıkıyorlar.
Tabii herkes de sevmeyebilir işkembe çorbasını. Yani öyle de riskli bir tarafı doğru. Var değil mi? Evet, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için hemen hatırlatalım. Efendim, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. Tercihim Türkiye programındasınız. Çok kıymetli konuklarımız var stüdyomuzda. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ersan Aslan bugün stüdyomuzda. Aynı zamanda Gülşat Amansahatova, Türkmenistan'dan katılan öğrenci arkadaşımız. Mücahit El Türki'de Yemenli arkadaşımız bugün programımızda bizlerle birlikteler. Yabancı öğrencilerle ilgili konuşuyoruz. Hem onların gözünden Türkiye'yi hem de rektörümüzün ifadeleriyle yabancı öğrenci imkanlarını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Efendim, şu an üniversitenizde bulunan öğrenci sayılarından bahsettiniz. Peki şunu merak ediyorum. Türkmenistan'dan ve bugün Yemen'den gelen arkadaşlarımız var. Başka hangi ülkelerden tercih ediyorlar Kırıkkale Üniversitesi özelinde düşünürsek?
Önce sayıyı söyleyeyim. 31 farklı ülkeden öğrencimiz var. Yani hangi ülkelerden derseniz Amerika'dan başlayayım. Bu tarafa geleyim. Avrupa ülkelerindeki Belçika'dır, Almanya'dır. Güney'e ineyim. Afrika'nın kuzeyine baktığınızda, Afrika'nın kuzey ülkelerinden, Mısır'dan, işte Yemen'den. Birazcık daha doğuya geçelim. Azerbaycan'dan, İran'dan, daha öteye gidelim. İşte Türkmenistan'dan kızımız var, Gülşat var. Kırgızistan'dan var. Toplam 31 farklı ülkeden öğrencimiz var. Bu gençlere az önce ifade etmiş olduğum şey, eğitim ve araştırmanın içinde, bir de sosyal hayatın içinde birlikte düşünerekten imkanlar sunmamız gerekiyor. Yani düşünün, şu anda Amerika'daki bir Amerikalı genç niye burayı tercih etsin? Biz tercih noktalarımızda şunu söylüyoruz. Bizim burada başlangıçta az önce söylemiş olduğum bir husus vardı. Geçmiş, gün ve gelecek köprüsünün üzerinden geçerekten biz bu eğitimi yapıyoruz. Ve burada yapmış olduğumuz eğitimi mutlaka teorisini almalı, yapmalı, yaptırmalı, sonunda raporlayaraktan bir eğitimin içinde olması gerekiyor. Yani ben şunu asla tasvip etmiyorum. Tasvip etmediğim şey şu: sınıf ve hocanın odası arasında geçen bir eğitim artık devri bitti. Devri evet. Bitti. Biz gençlerimizi laboratuvara sokmalıyız. Laboratuvarda teorinin uygulamasını görmeli. Sonra laboratuvar düzeyinde yapılmış olan şeyi ticari olarak işletmelerde görmeli. Biz Kırıkkale Üniversitesi olarak dünyadan gelecek olan genç kardeşlerimize bu imkanı sağlayıp bunu öğrenip, ama öğrenme şey şöyle değil, bakmak, dinlemek değil, yaparak öğreniyor insan. Hani bir Çin atasözü var, duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, yaparsam öğrenirim diyor. Biz yaparak bu işi yaptırmalıyız. Bazen bunu söyledim de, hocam siz bir teknik elemansınız, bir mühendissiniz, ondan dolayı söylüyorsunuz diyorlar. Hayır, sadece mühendislik dallarında değil. Diyelim ki Fars diline baktınız, Arapçaya baktınız, Fransızcaya baktınız. Bunlar da kendi alanlarında uygulamalarını yapacaklar. Evet. Uygulama alanlarında, uygulama alanını üniversiteye getireceğiz. Nasıl bir örnekleyeyim? Şimdi gençlerimiz bizim Erasmus ve Mevlana projesinde yurt dışına gidiyorlar.
Evet.
Toplam baktığımızda Erasmus'ta 36 ülkeye öğrenci gönderiyoruz. 100 üniversiteyle anlaşmamız var ve 301 programda öğrenci değişimi yapıyoruz yani. Öğrenci değişimi. Öğrencilerimizin dışarıdan gelenler, dışarıya gönderdiğimiz öğrencileri, özellikle dışarıya gönderdiğimiz öğrencileri dil konusunda daha yetkin hale, konuşma yetkinliğine getirmek için yabancı dillerdeki hocalarımız konuşmaya yönelik programlar yapıyorlar bir yıldır. Ha, öğrenci talep ediyor, etmiyor, onu bilmem. Ama bildiğim şey şu: biz imkanı sunarız. Öğrencilere duyururuz. Öğrenciler gelir buradan, doğrudan konuşmaya yönelik. gramerdir, şu bu falan değil. Günlük hayat konuşmasını gider, orada kendini derdini anlatacak şekilde eğitimi yapabilir. Bu dille ilgili bir husus. İktisat düşünün, iktisadi ticaretçiler bilimlere bakın, veterinerliğe bakın, her birini kendi alanlarında uygulamadığını güçlendirecek şekilde bir eğitim gerçekleştiriyoruz. Yani.
Evet Sayın Rektörüm, gerçekten çok kıymetli bilgiler aktarıyorsunuz. Hep üstüne basa basa söylemek istediğiniz, biz burada sadece teorik eğitim vermiyoruz, Kırıkkale Üniversitesi olarak böyle bir eğitim anlayışı gütmüyoruz diyorsunuz. Evet. Çok da doğru söylüyorsunuz. Bu kültürel anlamda da ciddi bir etkileşim zaten. Bizim öğrencilerimizin oraya gitmesi. İşte saydığınız birçok ülkeden ülkemize gelen öğrencilerimiz burada çok önemli görevler üstleniyorsunuz arkadaşlar. Omzunuzda çok büyük sorumluluk var aslında. Yani hem kendi ülkenizin burada değerlerini yansıtıyorsunuz, hem de bizden aldığınız değerleri ülkenize götüreceksiniz. Bu anlamda sizler birer kültür elçisisiniz, barış elçisisiniz. Çok önemli bir misyonunuz var. İyi ki de gelmişsiniz ülkemize. Pırıl pırıl gençler, öyle değil mi Sayın Rektör?
Evet,
İnsan mutlu oluyor. Gerçekten ben stüdyomda ikinci kez ağırlıyorum yabancı uyruklu öğrencilerimizi. Gerçi onlar Türk Cumhuriyetlerinden zaten, evet. Türkmenistan'dan. Yemenli arkadaşımız zaten
Türkmen. Bizde Osmanlı var tabii.
Evet, Osmanlı. Yemen demişken Sayın Rektörüm, biz kısa bir şöyle ara verelim. Dinleyicilerimizin de ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Şiirimiz var ama vaktimiz belki şiirimize yetmeyebilir Mücahit. Önce biz Yemen türküsünü dinleyicilerimizle paylaşalım. Şöyle biz de soluklanalım senin yani, de sesinden.
Benimle de teşekkür ederseniz iyi olur yani öyle. Mısrasıyla. Biz de sesim de çok güzel de değil yani ama okumayı severim yani.
Biz zevkle dinleyeceğiz. O zaman söz sende Mücahit.
Havada bulut yok, bu ne dumandır, mahlede ölüm yok, bu ne figandır, şu Yemen elleri, ne de yamandır, ahu Yemen'dir, gülü çemendir, giden gelmiyor, acab nedendir. Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acab ne iştir. Kışlanın önünde redif sesi var, vakın çantasında acep nesi var, bir çift kundurayla bir devesi var, ahu Yemen'dir, gülü çemendir, giden gelmiyor, acab nedendir.
Evet, Yemen türküsünün de şöyle hikayesinden bahsedelim değil mi Mücahit? Osmanlı askerlerimizden, evet. Yemen'e gidip dönmeyenler için söylenmiş. Aslında bir ağıt değil mi? Arkalarından yakılmış bir ağıt. Böyle de güzel,
evet. Gerçekten sözleri okuduğumda sanki hissediyorum. Yemen'de yaşadım. Yemen'deki Osmanlı'ya da Türk askerlerine mezara, anıt mezara gittiğimde onu daha çok alıyoruz. O isimlere duvarda yazıldıkları, hatta binlerce askerler. Ancak oraya giderken, o dağlar, o zor yollar bakarken yani o kadar zordu onlar için yani. Dedem onlardan birisi. Dönmedi ama orada yaşadı. Çünkü neden yaşadı biliyor musunuz? Çünkü orada rivayete göre, ben bilemem. Dedem bilir olabilir. İyi insanlar. Adil insanlar, insanca davrandıkları için Yemen'de Yemen halkıyla bir yer bıraktılar kendilerine. Yaşadılar ve güzel bir saray şeklinde bir şekilde dedem yaşadı. Evlenip yerleşti, kaldı. Hala köy gibi adet Türk köyü. Hiçbir şekilde değil.
Kimi savaştan dolayı dönemediler, kimi de aslında kendi istekleriyle orada kalmaya devam ettiler. Evet Mücahit, bizi oralara götürdün değil mi Sayın Rektörüm? Böyle bir tarihe yolculuk yaptık sayesinde Mücahit.
Aslında bugünlerden çok bağlantılı bir şey yani. Yemen Türküsü eski bir türkü ama şu anda baktığımızda Yemen'e gidenler geliyor Mücahit gibi işte geliyorlar. Burada Türkiye açısından belki bir şeyi daha tespit etmek lazım ya. Yani tespit etmek istediğim şey de şu, Türkiye artık hani geleceği birileri tarafından yazılan bir Türkiye değil. Masaya gel otur şuraya denen bir Türkiye değil, masaya oturtan bir Türkiye şu anda. Çok İşte bunu yapanlar da şu andaki devlet yetkililerimiz ama bundan sonra yapacak olanlar bu gençlerimiz yani. Bizim o yüzden gençlerimize, ister yurt dışından gelen gençlerimiz olsun, ister buradaki gençlerimiz olsun, geleceğe odaklanmış, milliden kastım sadece Türkiye sınırları değil, tüm gönül coğrafyamız, 350 milyondan bahsediyorum. Milli ama mutlaka evrensel olan bir gençlik. Mutlaka imitasyondan kaçıp inovasyona odaklanmış olan bir gençlik. Ar-Ge'nin özünü kavramış olan bir gençlik. Ve baktığımızda dünyayı artık şekillendiren, dünyada aranan bir gençlik bizim gençliğimiz. Biz bu düşüncelerle gençliğimizin önünde hizmetçi olmak için varız. Yani üniversite yöneticileri olarak, üniversite hocaları olarak elimizden ne geliyorsa devletimize verdiği imkanları onların en iyi yetişmesi için ileride söz söyleyecek, söz dinletecek gençler olmasına yönelik olarak çalışmamız tüm bu çerçevede gidiyor. Yani.
İnşallah. Ne kadar şanslısınız değil mi arkadaşlarım? Sayın rektörümüzün ağzından bunları duymak çok güzel. Siz de herhalde bir kez daha Kırıkkale Üniversitesi'ni tercih ettiğiniz için kendinizi şanslı hissetmişsinizdir diye düşünüyorum.
Şanslıyım tabii ki de. Ben hep öyle diyordum. Benim bir hayalim var. Onun için çalışırım. Bir amacım var. Onun için çalışırım. Bir de bir davam var. Onun için de çalışırım. Kırıkkale Üniversitesi'nde bunları hepsini yapıyorum ve yapacağım. O yüzden iyi ki var. İyi ki var Kırıkkale Üniversitesi.
İyi ki sizler varsınız.
Evet Gülşatçığım, senin sesini biraz az duyduk. Biz tabii Yemen türküsünün üzerine sohbeti koyulaştırdık. Sen de galiba bizimle bir şiir mi paylaşmak istiyordun?
Bizim ünlü şairimiz Mahtum Ulu Pra'nın Bir Tane Türkmenin diye şiiri var.
Hem de ezberi okuyacaksın.
Evet, onun bir üç beyt bendini, bend diyoruz Türkmence'de, onu okuyacağım. Ceyhun ülen bahri hazar arası, çöl üstünden övter yeli Türkmenin. Gül gunçası kara gözümün karası, kara dağdan iner sil Türkmenin. Hak sıylamış bardır onun sayesi, çırpınışar çölünde nerim ayesi. Renk ve renk gül açar yaşıl yaylası, garp olmuş reyhana çöl Türkmenin. Köngüller yürekler bir bol başlar, sarsta yığın erer topraklar daşta. Bir soprada tayyar kılıntı aşlar, götürler olukval Türkmenin.
Biraz anlayabildik sanki değil mi Sayın Rektörüm? Arada yakaladığımız kelimeler yani oluyor.
Şöyle, geçen sene biliyorsun 2019 yılı Fuat Sezgin yılıydı.
Evet.
Fuat Sezgin yılının koordinatörü de Kırıkkale Üniversitesi'ydi. Gençlerimizden birlikte çok etkinlik yaptık. 1000'in üzerinde etkinlik yapıldı. Evet. Etkinliklerinden önemli bir kısmı da Cumhuriyetlerimiz, Türk Cumhuriyetlerinde oldu. Türkmenistan'a gittik, Özbekistan'a gittik, Kırgızistan'a gittik, Kazakistan'da, Türkistan. Başlangıçta pek anlayamıyorsunuz ama birkaç saat şöyle geçirince işin özünü anlıyorsunuz. Evet. Yani o yüzden hani gönül coğrafyası deniyor yani. Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu şey bu. Dünyanın barış içinde olması, hakça paylaşım, hakça gençlerin yetiştirilmesi. Tüm bu anlamda baktım. Bir dilini anladığım bir de topluluklar. Uzunca bir süre değil hani anlaşamamak yani. Çok kısa sürede birbirinizi anlayabiliyorsunuz.
Bir ayda.
Evet. Sen çok az zorlandın o zaman değil mi? Bu anlamda uyum sıkıntısı yaşamadın.
Aynen. Kitap okudum en çok. Kitap okudum. Ondan sonra biraz konuşma yapıyorsun Türk arkadaşlarla. Gerçekten hızlı bir şekilde öğrenebiliyorsun. Neden? Çünkü bizim dilimizin kökenleri aynı olduğu için sadece bir harf değişiyor sadece. Mesela kız diyorsunuz. Evet. Biz kız diyoruz. Böyle biraz farklı bir şey oluyor. Sadece onlar.
Mücahit sen Arapça mı konuşuyordun? Evet, Türkçeyi öğrenirken zorlandın mı?
Zorlanmadım daha doğrusu. Çünkü acayip çok seviyordum yani. Eşten yani gündümden geldiği için 4 ayda bu şekilde konuşuyordum. Yani tabii ki gelişti edebiyat açısından yani el ilgim konu gibi, şiir, türkü gibi. Bunları bir yabancı öğrenci kolay kolay anlamaz. Ama benim Türkçem onun şiir ya da türkü anlayacak kadar var. Doğru, biraz sesli harften dolayı doğru düzgün konuşmayabilirim. Ama anlama artık %100 diyebilirim. Yazma %100 diyebilirim. Hatta bazıları şiir yazabiliyorum bazen.
Evet, sanatsal yönü de çok güçlü aslında. De, değil mi Mücahit'sin?
O yüzden zorlanmadım hiç.
Çok güzel. Sayın Rektörüm, programımız da böyle hızla ilerliyor. Yani neredeyse son 5 dakikanın içerisine girdik diyeceğim. Su gibi geçiyor. Ben size soru olarak yönlendirmeyeyim. Çünkü söylemek istediğiniz ama eksik kalan bir şeyler olsun istemiyorum. Siz nelerden bahsetmek istiyorsanız efendim, süremizin kalan kısmında söz sizindir. Dinliyoruz.
Belki sonsuz olarak şöyle bir paragraf toparlayabilirim. Şimdi bahsettiğim gibi benim en önemsediğim şey şu geçmiş, gün ve gelecek köprüsü. Bu kurguyu mutlaka yapmalıyız. Bir. İki, yapmış olduğumuz üniversiteler, eğitimde, araştırmada ve sosyal sorumluluk içinde, sosyal entegrasyon içinde var olan kuruluşlar yani. Ama bunu yaparken eğitim, araştırma, sosyal etkiler, sosyal entegrasyon, yerel, ülke, dünyayla yapmış olduğunuz projeler, tüm bunları yaparken gözden kaçırılmaması gereken bir şey var. Devletin bir üst politika dokümanı vardır. Şu anda meraya olan 11. Kalkınma Planı. 11. Kalkınma Planı'nın koymuş olduğu eksende bütün sektörler bu alanda çalışmalı. Eğitim sektörü de bu alanda çalışmalı. Çünkü Kalkınma Planı şunu diyor. Ben dünyanın şu gidişatında ona entegre olmak için, onunla birlikte yürüyebilmek için şunları yapmam gerekir diyor. Bütçesini de ona göre ayırıyor. Dolayısıyla hiçbir sektöre, ister imalat sektörü, ister eğitim sektörü kalkıp da şunu diyemez ya. Bana ne 11. Kalkınma Planı? Ben ondan bağımsız bunu yapamazsınız bunu. Kırıkkale Üniversitesi'nin yaptığı şey şu. 5 tane ekseni vardır 11. Kalkınma Planı'nın. Bu 5 eksenin bir tanesi nitelikli insan güçlü toplumdur. Bir güç, toplumun güçlü olabilmesinin yolu nitelikli insandan geçiyor. Nitelikli insan da bu gençler işte. Biz bu çerçevede eğitimimizi, araştırmamız da aynı şekilde. Araştırmada demiş ki 6 tane öncelikli sektör var demiş, bu sektörler üzerine çalışın demiş. Bunu sanayiye dememiş sadece. Bize de demiş, siz eğitiminizi buna göre kurgulayın demiş. Biz eğitimimizi ona göre kurguluyoruz. Ve tüm bu 5 sektörün, 6 sektör ve 5 eksenle ilgili olarak da komisyonlar kurduk. Öğretim üyelerinden, araştırma görevlilerinden ve gençlerden oluşan, gençler de o komisyonların içinde. Teknopark'ta gençler de çalışıyorlar. 4 tane gencimizin şirketi var Teknopark'ta. 44 şirketten 4, %10. Özet cümle şu, eğer siz hangi sektörde çalışırsanız, biz eğitim sektöründe çalışıyoruz. Eğitim sektörünü devletin üst politikası dokümanıyla entegre yapmıyorsanız, yaptığınız bir şeylerde eksiklik var demektir. Bizim kurgumuz bunun üzerine. Son cümle de şudur. Benim açımdan söylenecek. Eğer siz eğitiminizi, öğretiminizi ve öğretim planınızı ve müfredatınızı geleceğin mesleklerine yönelik olarak ve mesleklerinizi geleceğe hazırlayarak kurgulamıyorsanız yine bir yerde eksiklik yapıyorsunuz demek. Bir yerde hata yapıyorsunuz. Biz geçen seneden itibaren çalışıyoruz. Geleceğin mesleklerine yönelik olarak kurgumuzu yaptık. Örnek şu, dinleyicilerimiz görmüyorlar ama Akıncı. Akıncı projesi içinde gençlerimizin çalışabilmesi için siz ona göre çalıştırmanız lazım. Yerli otomobilimizde çalışabilmesi için siz elektrikli araca göre gençleri yetiştirmeniz lazım. Bizim müfredatlarımız buna göre kurgulandı. Önümüzdeki sene mezun olacak olan gençlerimiz, ondan sonra mezun olacak gençlerimiz, şu andaki bu 5 öncelikli sektör üzerindeki bu havacılık onlardan bir tanesidir. Bu öncelikli sektöre göre yetişiyorlar. Tüm diğer 207 üniversite var. Diğer 206 üniversitenin de aslında yapması gereken şey şu. Eğer biz at başı gidiyorsak, hava araçlarında at başı gidiyoruz şu anda dünyayla. Elektrikli araçlarda at başı gidiyoruz. Bize zamanında 1961'de kaybettirilen zamanı telafi ediyoruz. 1936'da Hürkuş'u ve Nuri Demirağ'ın uçağını uçurtmayanların şimdi ama artık biz uçuracağız diyoruz. Bunların hepsinin arkasında da ne var biliyor musunuz? Tüm tarih boyunca, tüm bilimsel mirasını 2500'lük tarihimize baktığımızda yaptığımız her şeyin arkasında güçlü bir lider var. Şu anda siyasi otorite deniyor. Güçlü lider. Şimdi güçlü lider ne diyor? Yapın diyor. Üniversiteler de yapacak, sektör de yapacak. Bu gençler de inşallah bundan sonra yapmaya devam edecekler. Ben onlara gelecekleri yaşantıda başarılar diliyorum. Çünkü geleceğin büyük mimarlarımız olacaklar bunlar. Yani.
Geleceğimiz sizin eliniz evet. Aslında. Çok teşekkür ediyorum Sayın Rektörüm. Teşrifinizden dolayı sağ olun efendim. Evet arkadaşlarım size de çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz programımıza. Çok güzel bir program geçirdik sayenizde. Kıymetli dinleyenlerimiz Tercihim Türkiye programının bugün de sonuna geldik. Mikrofonda ben Burçak Ateşgüler, Arzu Yaman ve Murat Baran'la birlikte hazırladık programımızı. Teknik yönetmenimiz Recep Özlem'di bugün. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Ersan Aslan program konuğumuzdu. Aynı zamanda Gülşat Amansahatova Türkmenistan'dan, Mücahit El Türki'de Yemen'den gelen öğrenci arkadaşlarımızdı. Bugünkü programımızın sonuna geldik. Haftaya Salı günü yine sizlerle olacağız. Tercihiniz Türkiye olsun.
Tercihim Türkiye.